أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı, hasılı her şeyimizi sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli hocam, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, dinleyenlerimizin ve bütün ümmeti Muhammed'in afiyetini artırsın, sıhhatle devam ettirsin inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem hocamla beraber bugün İnsan Suresi 20. ayetten devam edeceğiz. Geçen dersimizde 20. ayete kısaca yer vermiştik ama tabi burada Yüce Rabbimiz o cennet nimetlerini anlattıktan sonra cennetin ihtişamını, muhteşemliğini, güzelliğini, oradaki nimetlerin, mülkün, saltanatın büyüklüğünü daha böyle tam böyle yüreğimize işleyecek şekilde haber veriyor Yüce Rabbimiz kendi kelamıyla, kendi beyanıyla ve şöyle buyuruyor: Estaizu billah ve izâ ra'ayte femme ra'ayte na'imen ve mulken kebira. Öyle bir cennet ki, öyle muhteşem cennetler ki, orada nereye bakarsan, hangi yöne dönersen, orada yığınla nimetler, yığınla nimetler ve çok yüce ulu bir saltanat görürsün.
Evet.
Yani nimetlerin sayısı belli değil, güzelliğinin nihayeti yok ve muhteşem bir saltanat. Evet hocam, buradaki bu nimetler, bu saltanatla alakalı neler söyleyeceksiniz? Şöyle gönlümüzde o saltanata meyil oluşturacak, böyle bir kanal açacak inşallah neler var?
Yani hayalimizde bu ayet-i kerimenin bahsettiği o saltanatı hayalimizde canlandıracak, buna yardım edecek rivayetlerden biraz bahsettim. Biraz daha böyle o hayal dünyamızda onu genişletebilelim diye. Sebebin nüzulüyle ilgili bir rivayet var hocam. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Efendimiz istirahat ediyordu. Hurma dallarından yapılmış bir hasır üzerinde istirahat ediyordu ve bu dalların izleri, hasırın izleri Efendimizin yüzünde belliydi. Yüzünde iz yapmıştı. Hazreti Ömer bunu görünce ağladı. Yani Allah'ın Resulü, en sevdiği insan Habibullah, dünyada böyle bir işte hasır üzerinde istirahat ediyor. Vücudunda izleri çıkmış. Böyle düşüncelere daldı kendine göre. Peygamber Efendimiz, niçin ağlıyorsun ey Ömer diye sorunca, diyor ki Hazreti Ömer, Kisra'yı hatırladım diyor. Kisra'nın mülkünü. Hakikaten Kisra'nın mülkünü anlatsak hocam, o bile biraz önce bahsettiğiniz o gönlümüzdeki hisler uyansın diye, hisler uyanır yani. Kisra kaçarken, en son Müslümanlara yenilmiş, kaçarken bütün yanındaki hizmetçileri götüremiyor. Bir kısmını alıyor. Mesela aşçılarından 100 tanesini yanına almış.
Aşçıdan 100 tanesini.
Kaçarken 100 tane aşçı yanına.
Neler yiyor böyle? Ne bir şey
almış. İşte bir halı yaptırmış. 60 metrekarelik bir halı hocam. Bahar ismi. Kışın onu sarayın bahçesine seriyorlar ki kışın bahar havası alsın diye. İşte ipekler, altınlar, zebercitler, gümüşler, onlardan böyle nehir resimleri.
Saltanat yani.
Ağaçlar falan böyle. İşte onu Müslümanlar alıyorlar, getiriyorlar bu bahar halısını Medine'ye. Ama
halı, bahar halısı yani kış mevsiminde bahar şeyim tattırıyor.
Bahar, baharı tattırıyor. Baharı serecek bir ev bulamıyorlar Medine'de. O kadar geniş ki yani onu alacak bir ev yok Medine'de. Kesiyorlar metrekare metrekare, parça parça taksim ediyorlar askerlere, İslam askerlerine. İşte bir parça düşmüş Hazreti Ali'ye. Diyor ki hayatımda elde ettiğim en büyük mal buydu diyor. Onu sattım, şu ne kadar büyük bahçeler, evler aldım diyor. Bir parça halıdan. Çünkü hep değerli taşlarla süslü, altınlarla süslü.
Altınlar.
Yani altın da değerli taşlardan, değerli mücevherlerden dolayı. İşte şu kadar bilmem koruması, şu kadar işte artık binekleri, bilezikleri, yüzükleri, taşları, tahtları, altından, şundan bundan. Kisra, İran'ın idarecisi, öyle bir saltanat yaşıyor ki, dehşet bir saltanat yani. Onu düşündüm diyor Hazreti Ömer. Kayseri düşündüm diyor, Bizans, İstanbul'daki Bizans kralını düşündüm diyor Heraklius'u. Ondan sonra diyor Habeş kralını düşündüm diyor. Onlar nasıl bir saltanat içinde yaşıyorlar ya Resulullah. Bugün bile o saltanat, yani o Kisra'nın yaşadığı saltanat çoğu yerde yok yani. Diyorlar bir de senin bu halini düşündüm, ondan ağladım diyor Hazreti Ömer. Efendimiz hiç ona önem vermiyor. Diyor ki ya ey Ömer, eme tarda enne lehumu dünya. Dünya onların olsun, velenel ahire, ahiret bizim olsun, razı değil misin ey Ömer buyuruyor. Bunun üzerine diyor, bu ayet-i kerime indi. Sen cennetteki saltanatı gör. O Kisra'nın saltanatı neymiş? İşte bugünkü saltanatlar, saltanat sürenler varsa onların neymiş? Onlar hiç nereye baksan bir saltanat. Her müminin bir kral gibi, melik gibi saltanat olacağıyla ilgili burada rivayetler hocam tanıtıyor. Tarif ediyor. Cennet ehlin diyor en düşük seviyede olanına binekler verilir diyor. 1 milyon hizmetçisi olur gençlerden, vilden-i muhalledundan.
Yani bir İran Kisrası'nın işte yüzlerce aşçısı olur da dünyada hocam.
Evet.
Olur da cennette olmaz.
Ya kırmızı yakuttan diyor binekleri olur. Artık arabalar mı? Yakuttan arabalar mı olur? Kanatları altından binekleri olur diye rivayet ediyor Resulullah Efendimiz'den ve bu ayet okuyor. Ve izâ râyte femme râyte na'îmen ve mülken kebîrâ. Oradaki diyor hizmetçilerden, cariyelerden birisi dünyaya diyor şöyle yüzünü gösterse, onun güzel,
cennet hanımlarından bir
cennet
tanesi,
cennet hanımlarından veya hizmetçiler, diğer erkek hizmetçiler, güzel, çok güzel, onların güzelliğini anlatıyor. Onlardan birisi dünyaya yüzünü gösterse diyor, onun güzelliğinden, o güzellikten yeryüzündeki herkes ölürdü diyor herhalde. Ölürlerdi diyor. Huru eyinden birisi diyor.
Yani bayılırlardı.
Bayılırlardı. Yani. Güzelliğin o şeyinde onlara verdiği histen. Bir kâkülünü diyor. Hurilerden birisi bir kâkülünü gösterse dünyaya. Güneş ve ayın diyor ışıkları sönerdi onun nuru yanında. O da güzelliği vardı diyor. Yine devam ediyor. Soruyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Hizmet edenle hizmet edilen arasında ne kadar mesafe vardır? Buna bir örnek veriyor. Diyor ki bir hizmet edenle hizmet edenin farkı, hizmet edenler, hizmetçiler bu kadar parlak güzel olursa hizmet edilen o mümin, cennete giren cennetlik mümin nasıl olur? Buna Efendimiz diyor ki ayın yanında, ayın 14'ünde yıldızlar nasıl sönük kalırsa diyor, işte o güzel hizmetçiler de o cennetlik yanında o kadar sönük kalırlar. O diyor seririnde, koltuğunda oturmuşken diyor Allah Teala ona bir melek gönderir. Melek de diyor işte 70 takım elbise, hülle vardır elinde. Her birisi değişik renkte ve selamı ve rızasını gönderir. Melekle birlikte kuluma selamı, rızamı bildir diye. Melek gelir kapıya diyor. Saltanatın kapısına o müminin, kapıcıya der ki benim için diyor Allah'ın dostu olan bu müminden bir izin iste. Ben Allah'ın elçisiyim der diyor. Kapıcı da der ki ya ben direkt onunla görüşemiyorum ama benden sonraki kapıcıya söyleyeyim. Öyle öyle diyor. 70 kapı sonra varırlar mümine varır diyor. İzin istiyorlar. Demek ki o
saltanatın
büyüklüğünü gösteriyor. Der ki diyor kapıcı ya veliyullah ve ya veliyallah. Allah ey Allah'ın velisi. Öyle ifade geçiyor. Allah'ın dostu. Cennete girmiş mümin artık. Allah'ın dostu. İnne Rasûle Rabbil İzze alel bâb diyor. Allah'ın elçisi kapıda izin istiyor girmek için. Feyegûl esselamu aleyküm sana selam veriyor diyor. Allah'ın selamını getirmiş. Allah'ın senden razı olduğunu bildiriyor. Der diyor. Eğer Allah Teala cennette ölüm yok, ebediyat var diye hüküm koymasaydı diyor, sevincinden o mümin orada ölürdü diyor. Allah'tan bir rıza gelmiş, selam gelmiş, razı olduğuyla ilgili bir haber gelmiş ve melek izin istiyor. Aslında diyorlar bazı diğer şeylerde hocam, tefsirlerde, buradaki büyük saltanattan, asıl kastilden de meleklerin bile o müminden izin istemezdir. Yani kerim olan Allah'ın değerli varlıkları bile bir müminden böyle izin istiyorsa kapıda, demek ki o mümin orada Allah ona nasıl bir değer
saltanat
vermiş.
Nasip ediyor.
Nasıl bir saltanat vermiş, nasıl bir değer vermiş. Çünkü mümin oraya temizlenmeden girmiyor ya hocam. Temizlenmeden cennete girmek yok diyorlar. Yani kul haklarından, yapılan hatalardan, günahlardan, onlardan temizleniyor insan. Nasıl temizleniyor? İşte hesaptaki sıkıntılar, sırattaki sıkıntılar, belki alışverişler sevaplarından veriyor. Bir şekilde en son cennete girmeden, sıratı geçtikten sonra yine durdurulurlar diyor. Müminler aralarındaki ufak tefek alacak verecekleri de hallederler. Tertemiz bir şekilde imanıyla, ibadetiyle işte affedilmiş, haklarını ödemiş. O şekilde girdiği için demek ki cennette çok Allah'ın değerli bir kulu, nefisle de imtihan edildiği için meleklerden de üstün olarak cennete yerleştirilmiş ve melekler de diyor geldiğinde onun kapısında böyle bu şekilde izin isterler diyor. Ve bunun gibi daha pek çok, artık onun mülkünün genişliği, güzellikleri,
nimetleri,
sarayları, köşkleri, Cenab-ı Hakk'ın onun lütufları, hissettiği güzel duygular, kullandığı mücevherler, inciden saraylar, tek parça inciden büyük bir saray, cennet sarayı.
Allah Allah.
Düşünün. İşte bunun gibi artık belki dünya tecrübelerimizle hayal bile edemeyeceğimiz şeyler.
Nimetler.
Burada belki anlatılanlar biraz bizim dünyadaki bilgilerimizle hayal edebileceğimiz şeyler
anlatılıyor.
Anlatılıyor. Bir de فَلَا تَعْلَمْ نَفْسُمَّ اُخْفِيَ
لَهُمْ
مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ
جَزَامِ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ.
O kısım bilmiyoruz artık. Yani Allah Teala diyor, daha kimsenin bilmediği nice şeyler
yani
saklamıştır.
Yani şöyle hocam, yani buradaki bu ayetlerin, ifadelerin bize hissettirdiği, hayal ettirdiği nimetler var.
Evet.
Bir defa o nimetler hayalimizin ötesinde güzel olacak. Hı. Ama diyelim ki bize bir şey hayal ettirip de gittiğim zaman, ya ben böyle hayal etmiştim ama düşündüğüm çıkmadı. Öyle bir şey ihtimali yok.
Evet.
Yani bize hissettirdikleri bizi ona teşvik etmek için.
Evet.
Ama oraya gittiğim zaman o hissettiğimiz, hayal ettiğimizin de çok daha ötesinde, hiç tahayyül edemeyeceğimiz boyutlarda o nimetlerin güzel olduğunu,
evet,
göreceğiz.
Evet, evet.
Yani burada bir kandırma veyahut da bir yanlış bilgilendirme falan, böyle bir şey yok.
Evet.
Ancak sizin anlayışınız, idrakiniz ancak bu şekilde, bu kelimelerle, hı, bu mefhumlarla siz bunları bu kadar anlayabilirsiniz.
Hı. Evet.
Onun için bunu söylüyoruz. Yani daha anlama kapasiteniz yüksek olsaydı, gücünüz olsaydı daha farklı şeyler de söyleyebilirdik.
Evet.
Ama oraya gittiğiniz zaman o size hissettirdiğimizin, hayal ettirdiğimizin çok daha ötesinde
bulacaksınız.
Daha sınırsız ötesinde bir güzellik, hı-hı, bulacaksınız.
Evet.
Diğer hocam böyle.
Evet.
Demin ki buyurduğunuz, tabii ki cennet günahsız cennete, hı-hı, girilecek diye. Hocam, evet, ayet-i kerimede Meryem suresinde Cenab-ı Hak Estağfirullah, tilkel cennetulleti nurisu min ibadina men kana takiyen. Bu cennetler diyor, biz ona kulları, biz kullarımızdan taki olanları oraya varis kılacağız.
Evet.
Oraya girdireceğiz. Takiyen kelimesi de günahlardan temizlenmiş, arınmış hocam anlamında.
Evet. Evet.
Anlamında. Hakikaten şu hava alanlarından falan geçerken, o X-ray cihazına geçerken, orada üzerimizde oraya uygun olmayan bir şey olduğu zaman orada hemen ses çıkarıyor. Orada polis de hemen müdahale ediyor. Tekrar gir, tekrar çık diye böyle.
Aynen.
Şimdi o cennet kapısındaki X-ray cihazının en hassas olduğu nokta hocam günah meselesi.
Günah meselesi.
Evet, günah meselesi. Orada bir kulun diyeyim ki ruhunda, hı-hı, nefsinde, işte öz benliğinde, canında zerre kadar bir günah izi olduğu takdirde oradan geçerken zıt yatıyor.
Evet.
Onu arınmadan, temizlemeden, yani tam sıfır günahsız, hı hı, olmadan o kapıdan girmek ayrı kelimelerin ifadesiyle, hı hı, mümkün değil. O zaman diyebiliriz ki kimse giremez. Yok, girecekler ama günahsız gireceğiz.
Tabii.
Bunun da yolları var. Birinci, en baştaki yolu bir defa günah işlememek.
Evet.
Din bunu günahları sayarken, işte haramları sayarken kebairden bahsediyor, salarinden bahsediyor. Bunların efendim sakının diye söylerken, günah işlenen günahlara neyin kefaret geleceğini, olabileceğini, işte tövbenin, istiğfarın, yapılan iyiliklerin bu günahlar sileceğini söylerken, yani biz hep günahsızlığı aslında hazırlamaya çalışıyor.
Evet.
Yani günahların içerisindeyiz ama gücümüz yettiği kadar günahsız olmamız lazım. Niye neticede? Çünkü ancak günahsız olursak biz cennete girebileceğiz.
Evet.
Birinci şart, bu günaha yaklaşmamak. Allah'ın haramlarından her şeyden uzak durmaya çalışmak en garantili yol.
Evet.
Hazreti Ömer Efendimizin buyurduğu gibi, diyor ki bir günahı işleyip de, bir hatayı işleyip de onu affettirmek için uğraşmaktansa onu hiç işlemek daha güzel.
Daha kolay.
Yani Cenab-ı Hakk'a karşı da böyle, kullara karşı hatalarımız da böyle.
Evet.
Bir daha emin bir yol.
Evet.
Ama bunu nasıl başarabileceğiz? Çok zor. Bu kez işlersek bu kez bunun istiğfarı, tövbesi. Bu da bunları gücümüz yettiği kadar, son nefese kadar, olabildiği kadar günahsız.
Evet.
Olmaya, kalmaya, affedilmeye uğraşacağız.
Fark etmediğimiz belki kulakları.
Kulakları var tabii. Neler var hocam? Bilemediğimiz. Hadi diyelim ki onlarla ahirete gittik. Ahirette de yine meleklerin, peygamberin istiğfarı, şefaati falan olacak. Karşılıklı helalleşme falan olacak. Nedir? Cenab-ı Hakk'ın affı olacak. Diyeyim, o da olmadı. O da olmadıysa bu kez günah kirin hocam. En temizleyecek şey cehennem ateşi.
Evet.
Yani ateş, hocam dünyada hocam ateş pek çok efendim
temizleyici
bir özelliği var.
Evet.
Mesela tarlalar falan adamlar şey yapıyorlar.
Topluyor pislikleri.
Topluyorlar.
Ver ateşi de.
Ateşi veriyor. Verince o kadar şey duman alıp gidiyor. Uzaya gidiyor. Belki tabi oradaki karbondioksitten biraz hava ikisi olabilir ama kaybolup gidiyor. Diğer nereye koyacaksın?
Evet.
Ateşin temizleyici özelliği var hocam böyle. İşte esas tabi hedef o günahların cehennemde yanarak temizlenmeyecek bir noktaya oraya gelmemek hocam.
Evet, evet.
Ateş kolay değil hocam.
Çok zor.
Saat, inneha saat müstakarran ve mukama diye buyuruluyor. Buradaki hocam o şeyi işaret ettiğinizde çok iyi oldu. Hedef, esas hedef böyle. Yani bir müminin dünyada en çok dikkat edeceğimiz nokta Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı şeylerden kulakları başta olmak üzere oradan aslanın kaçar gibi kaçmak.
Evet.
Günahtan kaçamayan, böyle bir hedefi olmayan, yani günahtan kaçmak gibi bir düşüncesi olmayan bir müminin işi zor.
Zor. Yani uyanık olmak lazım belki hocam. Sağımıza soluma bakıp ya aman birisinin gönlünü incitmeyelim, birisine bir hakkımız geçmesin.
Evet.
Hakkını yemeyelim falan diye ona çok dikkat etmek lazım. Yoksa karşımıza
pür dikkat.
Küçük büyük de çıkar.
Çıkabilir.
Yani ufacık bir trafikte bile hemen emniyet şeridinden basıp herkesi
basıp
beklerken.
Geçiyoruz. Veya birisine sürtüyoruz efendim sesimi çıkarmadan
evet.
Gidiyoruz. Belki 100 lira 200 lira efendim çözeceğimiz bir şeyi ahirete
evet,
bırakıyoruz.
Evet.
Ondan sonra da keşke efendim yapmasam etmesem diye demenin
evet,
bir anlamı
evet.
Kalmıyor. Buradan titizlikte hocam kaçmak lazım. Ya. Yani müminin birinci vazifesinin haramlardan, mekruhlardan kaçmak.
Evet.
Ama aslandan kaçar gibi kaçmak evet, olduğu yani. Bu ayette bunu söylemiş oluyordum.
Yani size. Allah Teala kullarını böyle ebedi olarak ikram etmek için yaratmış hocam. Onun rahmetini, merhametini genişleyip onu gösteriyor. Kullarına ne kadar işte günahkar olursa olsun bir şekilde onun artık günahı ya affediliyor ya buyurduğunuz gibi cezasını çekiyor, temizleniyor ama sonuçta bunlar daha kısa şeyler. Sonuçta bunlar hepsi bitince kalbinde bir iman varsa eğer bunu Cenab-ı Hak cennete yerleştirdiğinde artık sonsuza kadar ona ikram ediyor yani sonsuz bir ikram. O sonsuzluğun yanında işte o geçici olan cehennem azabıdır, işte sıkıntılardır falan. Onlar belki hiç gelebilir. Oradan baktığımızda Allah'ın rahmeti merhametinin büyüklüğü görülüyor aslında. Yani kullarına Cenab-ı Hak rahmet etmek için yaratmış. Onlara lütfetmek için yaratmış. Kalbinde iman olsun yeter ki. Velev ki hani hocalar diyorlar ya hocam diliyle söylemese bile la ilahe illallah kalbinde bir iman duygusu varsa başka da hiçbir iyiliği yoksa bile o cezasını çeker. Sonunda biter bu ceza. O yine o ikram yurduna, Cenab-ı Hakk'ın lütuf yurduna girer, orada sonsuza kadar lütuflarla devam eder. Bu da Allah'ın rahmetini gösteriyor yani, lütfunu gösteriyor.
Hocam en son cennete girecek zatın ismi neydi hocam? Annan mıydı?
Böyle Hennat bir, mıydı?
Hennat diyor hocam, bir isimden bahsediyor Efendimiz
evet.
Aleyhisselam. En son cennete girecek şey.
Evet.
Cennet, cennetten en son çıkacak ve en son
cennete girecek. Evet.
Hep işte hocam sahabe-i kiram Hasan Basri Hazretleri gibi işte tabiinden zevat hep şey yaparlarmış. Ya Rabbi keşke o Hennat biz olsaydık. Niye diyorlar? Çünkü onun cehennemden çıkıp cennete girmeye garantisi var.
Evet.
Ama bizim de böyle bir garantimiz
yok
diye onu hocam arzu etmişler.
Dolayısıyla imanı muhafaza etmek lazım. Tabi bu şeyi hafifletmemesi lazım. Yani cehennem daha hafiftir, çabuk geçer gibi düşünmemek lazım ama sonuç olarak baktığımızda böyle oluyor. Ama tabii ki cehennem zor yer. Ağır bir ceza. Oradan sakınmak lazım. Allah Teala sakındırıyor şiddetle.
Yine bak, bizleri muhafaza eylesin. Amin. 21. ayet-i kerimede kıymetli dinleyenlerimiz, değerli hocam, yine o büyük nimetler, büyük saltanat, tabi o saltanatın yine yansımaları devam ediyor ayet-i kerimede. Aliyehum thiyabu sundusin hudurun ve istebrakun. Onların üzerinde yeşil ipekten ince, sündüs hocam ince, yeşil ipek demekmiş. İstebrak da kalın ipeklerden elbiseler vardır.
Çeşit çeşit demek, ipeğin her çeşidinden.
Her çeşidinden vardır. Ve hullu esavira min fiddatin, ve gümüş bileziklerde takılmışlardır. Ve sekahum rabbuhum şeraben tahura, Rableri onlara tertemizdi bir de şarap
içecek
ikram edecektir. Yani cümleleri böyle hocam, kısa kısa cümleler ama ifade ettiği manalar, değerler yani.
Çok büyük hocam.
Evet. Yani çok büyük hocam şey yapıyor. Bu nimetler. Hocam bu sündüstür, istebraktır, giyim, cennet elbiseleridir ve takılarıdır hocam.
Burada elbiselerinin, cennet elbiselerindir. Daha çok yeşil olarak tarif edildiği söyleniyor. Genellikle diyor yeşil renk orada galip olacaktır diyor. Başka belki beyaz renklerde falan vardır ama güzel renkler. Yeşil renk üzerine burada sündüsün, hudurun diye özellikle vurgu yapılmış. İpek tabi ayrı bir nimeti Allah'ın. Onun çeşitleri, çeşit çeşit kalın ipeği, ince ipeği, onlar insanlara lütfedilecek. Belki devamlı elbisesini değiştirip duracak. Dünyada bile elbise insan için çok önemli. Saatler harcıyor, gidiyor işte elbise beğeniyor, seçiyor, yok olmadı başkasını alayım. Onu bugün giydim, öbür gün yarın giyeyim. Bilhassa kadınlar da hocam, bir program bir elbise giydiyse tamam o bitti diyor. Öbür programa başka bir elbise olması lazım. Ya diyorum, farz mıdır? Ona da aynı elbise giy, eskimediyse yok. Ne der insanlar görürse, başka elbise olacak falan. Cennette demek ki bunun daha üstünü, daha güzeli, artık insanlar ondan zevk alıyorlar demek hocam.
Hocam elbise de tek kat değil ki. Yani dış giyinisi var, iç giyinisi var, için içi var.
Evet. Bileziklerle ilgili hocam, işte burada gümüşten bilezikler diyor. Hac suresinde yuhallevne fîhâ min esâvire min zehebin ve lü'lü'e, altın ve inciden bilezikler diyor Cenab-ı Hak. Demek ki üç bilezik var diyor cennetliklerin, altın, gümüş ve inci bilezikleri olacakmış. O şekilde tefsir ediliyor hocam. Cenab-ı Hakk'ın içecekleri de daha önce de geçtiği gibi çeşit çeşit içecekleri var kullar için. Onlar da cennet içecekleri, insanlara ayrı ayrı büyük hazlar veren, insanın hoşlandığı, her içtiğinde yeni bir haz, lezzet aldığı.
Tabi burada hocam Cenab-ı Hak içirir diyor.
Evet. Rablerin içirmesi
yani
de.
Diğerlerinde hocam yeşrabuğuna geçiyor.
Evet.
Yani onlar işte içerler. İşte selsebilden içerler, zencebilden içerler, kafur karışımlı yani içerler. Mukarrab'da şunu içerler diyor hocam. Teslim mesela, aynen yeşrabı her mukarrabın. Teslim diyor kaynağı, su kaynağı diyor. Mukarrab'da içerler. Bir de ama burada sadece burada geçiyor böyle sekahum şeyi. Ve sekahum rabbum şaraban tahura, o şarabı tahuru Rabb'dir onlara içirir.
Bu da bir şeref demek. Allah'ın bizzat Cenab-ı Hakk'ın içirmesi.
Evet.
Onunla izaf edilmesi de o müminler için ayrı bir şeref olarak buluyor.
Bir de bu şarabın tahura belki hocam diğer o cennet şaraplarının da fevkinde bir şarap, içecek olabilir. Fevkinde bir içecek. Yani
tabii,
teslimin
farklı.
De fevkinde.
Daha değişik. Doğru.
Evet.
Daha
farklı bir çeşit olur. Bunu işte müfessirlerimiz diyorlar ki Cenab-ı Hak bundan diyor içirdiği zaman cennetlikler daha önce duymadıkları manevi hazlar duyacaklar. Bu zaten tertemiz cennete girmiş vaziyetteler ama bu şarap onların, bu tertemiz şarap onların ruhlarını ayrı bir safiyete eriştirecek ve cennetten aldıkları zevkler, belki bu şarap bu içtikten sonra belki Rablarını görebileceği hocam, Cenab-ı Hakk'a bakabilecek bir manevi, kuvveti maneviye kazanacaklar. Böyle şarabın, tahuranın da böyle şeyleri var.
Evet. Üç değişik nehire girip böyle günah, hani halatu amelin salihan ve ahire seyyye var ya hocam. Güzel amellerle kötü amelleri karıştıran insanlar, bakıyorsun bir tarafı çok güzel diyor yüzünün, bir tarafı çok çirkin. Güzel ameller insanın ruhunu bir tarafını çok güzel güzelleştirmiş. Yaptığı günahlar da bir tarafı böyle çok çirkinleştirmiş. Rahatsızlar tabi bundan. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Cenab-ı Hak onları bir nehre sokar diyor. Arkasında bir nehre daha, sonunda bir nehre daha. Birincisi diyor rahmet nehri, rahmetullah. Allah'ın rahmetin nehri. İkincisi nimetullah, nimet nehridir. Üçüncüsü de işte bu vesagahum rabbuhum şeraban tahura da bahsettiği nehirdir. Orada da diyor yıkanırlar, temizlenirler, ondan içerler. Evet, renkleri güzelleşir. Bütün vücutları güzel hale gelir. O günahlardan arınmış olurlar.
Hocam burada Müfessir Kâşibi'nin, tabi Kur'an-ı Kerim'de bu nehirleriyle alakalı, içecekle alakalı hep ayet-i kerimeler var.
Evet hocam.
Yani bunlar surelerde, ayetlerde yer alıyor. Bu ayetlerin hareketle Müfessir Kâşibi şöyle bir değerlendirme yapmış. İşte Kevser nehridir, Teslim çeşmesidir bununla ilgili. Diyor ki cennette Kevser ırmağı sadece Efendimiz Aleyhisselam'a mahsustur. Kevser suresinde geçiyor. İnne altayna kel Kevser, bir şeyi de bir tefsiri de mahşerdeki Kevser havuzu da olabilir. Cennetteki Kevser nehri de olabilir. Diğer dördü, yani su, süt, şarap ve bal ırmakları cennette müttakiler için hazırlanmıştır. Bunların özelliklerine göre dair az bir bilgi efendim Muhammed suresinde orada ayet-i kerimede bunlarla ilgili dört nehir alakalı bilgi veriliyor. Bunların iki çeşme haşyet ehli, iki çeşme ise yemin ehli içindir. Bu da yine yani lilhaşi'in ve ashabul yemin. Bu dört çeşme Rahman suresinde de zikrediliyor. İşte birinci grupta elemen kafe mekabe rabbi cennetten diyor hocam. İki cennet vardır diyor. Sonra o iki cennette fihime aynen tecriyen iki tane efendim çeşme veyahut da kaynak akar. Aşağıda geliyor sonra ve min dünime cennetten fihime aynen naddakaten. Yine onun dönünde ya ötesinde ya da aşağısında iki cennet var ve onlar da böyle harıl harıl, yani coşarak, taşarak efendim, kaynayarak akan nehirlerdir diyor. Bunlardan başka Rahik çeşmesi Mutaffifin suresinde hocam ebrar için, Teslim çeşmesi ise mukarribler içindir. Bunlar da Mutaffif suresinde yer alıyor. Selsebil denilen kafur ve zencebil adlı iki çeşme de ehli beyt içindir. Şarab-ı tahur bunlardan akar ve muhakkikler ona şarab-ı şuhud adını verirler. Bu şaraptan içenlerin gönül aynaları kıdem nurlarının parıltılarıyla aydınlanır. Ezel ve ebed nakış akisleri onun halini ve vaktini öyle saflaştırır ki vahdet yolunda yabancılık kirliliği mutlaka ortadan kalkar. İkilik rengini şarap kadayında olduğu gibi tek renge tebdil eder. Böyle hocam, o cennet şeyleriyle ilgili, şarapla ilgili veya da nehirle alakalı böyle bir değerlendirme yapmış Müfessir hocam. Kâşibi.
Evet, bu şeyle ilgili de hocam, cennet şarabının rahatlatma. Devam ediyor mu hocam? Söyle.
Yok. Kâşibi'nin hocam izahı bu kadar.
Bitti. Tamam. Diyor ki cennetlikte çok, Cenab-ı Hak onlara çok lezzetli yiyecekler ikram eder. Onlardan büyük zevk alırlar. Büyük bir zevkle yerler. Sonra diyor bu Cenab-ı Hakk'ın onları içirdiği, ikram ettiği içecekten içerler diyor. İçince yediklerini hazmettiriyor. O diyor derilerinden çok güzel misk kokusu gibi, misk gibi çıkar gider. Öyle tuvalet ihtiyacı yoktur diyor. Yani cennette sümkürmedir, balgamdır, tuvalet.
Ne hoş şeydir, böyle, hiç olmayacak.
Böyle ifrazatın olmadığını söylüyor. Bu yiyip içtikleri şeyler diyor, hiçbir zaman karında şişlik yapmaz, rahatsızlık vermez. O suyu da içince misk kokusu gibi derilerinden çıkıp gider, rahatsız etmeyecek bir şekilde, çok güzel bir şekilde. Bunlar tekrar yemek yiyebilecek haldedirler devamlı. Rahat bir şekilde, yani çok yedik doyduk. Bir de artık hani dünyada yemek yiyince en lezzetli yemek bile doyduktan sonra zevki bitiyor. Lezzeti bitiyor.
Hocam o hakikaten yani en büyük şeylerden, imtihanlardan birisi de yani yemek yedikten sonra karın tok olarak davetin gelmesi.
Evet.
böyle tek tük böyle oluyor, o zaman insan pişman oluyor.
Evet.
Hele bir de davet edildiğin yemek yediklerinin daha da efendim lezzetliyse, kıymetlisi, o zaman hakikaten öyle. Bizim böyle başımıza geldi hocam. Televizyonlarımızda da bir kardeşimiz, abimiz bunu fark etti. Yani karnımız tok olduğunu, yemekten fark, iştahlı yiyemediğimizi bize bir hocam sır verdi. Dedi ki böyle durumla karşılaştığınız zaman dedi bunun bir çaresi vardır dedi.
Evet.
Dedi ki nedir çaresi? Bir Fatiha, üç İhlas dedi Ahmet-i Rufay Hazretleri'nin ruhuna gönderdiğiniz zaman sirkülasyon çok hızlı olur ve azıcık hızlı yemek yiyebilirsin diye.
Evet.
Tabii bayağı güldük de o zaman. Okuduk da faydası oldu.
Evet. Yani. Hikmet nedir bilinmez ama.
Hikmet nedir bilinmez Efendim hocam. Böyle hatıralar oluyor evet. Yani hocam.
Evet. Demek ki bu içeceğin böyle bir özelliği de varmış hocam. Yani yediklerini rahatlatma ve onların zevkini artırma, mülkünü artırma, safasını artırma özelliği de varmış.
Şimdi hocam bir de böyle Allah dostlarının böyle ayet-i kerimeleri ilgili şeyde halleri oluyor.
Evet.
Şimdi o haller de hakikaten bazen böyle insanın bir taraftan tebessüm ettiriyor ama bir taraftan da o manayı anlamaya yardımcı oluyor. Şimdi bu ayetle alakalı işte Allah dostlarından Sehil bin Abdullah Ateme diye bir zatın hocam bir halini naklediyorlar. Diyor ki bir nakleden kişi Sehil bin Abdullah Ateme'nin diyor arkasında namaz kıldım. Namazda bu ayeti kerimeyi ve sekahum rabbuhum şeraben tahura. Rabbleri onlara tertemiz temizleyici bir şarap içirecektir. İçecek içirecektir. Ayetini diyor okuyunca diyor sanki diyor bir şey emiyormuş gibi ağzını oynatmaya başladı. Hem ayeti okuyup da böyle sanki bir şey emiyor ve içiyormuş gibi ağzını oynatmaya başladı. Namazı bitirince kendisine okuyor muydun yoksa içiyor muydun diye sordular.
Okuyor muydun içiyor muydun?
Evet. Şöyle cevap verdi. Allah'a yemin ederim ki o ayeti okurken onu içerken aldığım lezzet gibi bir tat alıyor. Olmasaydım bu ayeti okumazdım dedi. Yani, hocam harika bir şey.
Evet. Okumanın lezzeti diyor içmenin lezzetinden.
Yani, evet evet.
Fazlaydı.
Ya, fazlaydı evet, diyor evet. Yani. Şimdi sahabe-i kiram işte bu Kur'an-ı Kerim ayetlerini okurken hakikaten onların yani ruhları, kalpleri o şeyi lezzet alıyorlardı.
Evet.
Yani gelecekte tamam cennet içeceğiz. Tamam o zaten olacak. Olacak ama bir de onun dünyada o manevi hazzı tatmaya başlamak.
Allah'ın kelamı da Allah'ın içirdiği su gibi lezzetli.
Yani limon diyoruz hocam ağzımız ekşiyor hemen kızlanıyor falan böyle. Bu imanla alakalı bir şey.
Evet.
O ayeti efendim tasdikle alakalı bir şey. Onun için diyor Allah'a emin ederim ki diyor, o ayeti okurken diyor onu içerken aldığım lezzet gibi bir tat alıyor olmasaydım bu ayeti okumazdım. Yani bu imanla alakalı. İşte Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kim diyor işte kıyameti diyor olmuş gibi yani gözleri önünde oluyormuş gibi hissetmek istiyorsa işte Tekfir Suresini okusun, İnfitar Suresini okusun, İnşikas Suresini falan okusun. Çünkü ayet-i kerimeler kıyameti koparıyor yani.
Doğru.
Koparıyor. Yani ayetleri okuyup da ya bekleyelim ne zaman koparsa görürüz falan değil hocam.
Evet.
Değil. O şekilde o manayı hissetmek lazım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Yani hangi ayet-i kerime okusa hem o ayet-i kerime eğer müjde diyorsa Efendimiz ferahlıyordu.
Evet.
Rahatlıyordu. İşte tebessüm ediyordu. Bir hamd ayet-i kerime gelse Cenab-ı Hak hamd ediyordu. Tesbih olsa tesbih ediyordu. Zikirse zikrediyordu.
Evet.
İstiğfarsa istiğfar ediyordu. Bir soru soruluyorsa cevabını veriyordu. Cenab-ı Hak kudretiyle alakalı. Bir azap ayeti geldiği zaman Resulullah Efendimizin hemen yüzünün rengi değişiyor ve Allah'a sığınıyordu.
Evet.
Bu tamamen hocam etkilemekle alakalı bir şey.
Doğru.
O sözden müteessir olmak.
Bu tahur sıfat da herhalde hocam temizleyici. Yani oradaki müminlerin içini dışını temizliyor.
Temizliyor.
Hani günahkar yüzü çirkin bir kısmı giriyor nehre temizleniyor. Öbürkü cennette bir şeyler yiyor içi temizleniyor. İçini dışını temizleyen bir içecek.
Bir de hocam bu şunu gösteriyor ya insan ne kadar temizlense temizlensin hala temizlenecek bir taraf olduğunda
evet.
Yani Cenab-ı Hak bize öyle bir ruh vermiş ki üflemiş ki öyle bir can vermiş ki bu canın tabi Allah'tan geldiği için hocam Cenab-ı Hak'ın yarattığı bir nefrettiği bir şey olduğu için tabi Yüce Rabbimiz temizin temizi Evet. Mukaddes,
Kuddus.
Kuddus, Kuddus olduğu için Cenab-ı Hakk'ın temizliğini bizim hayatımız mümkün değil. Yani evet. Ötesinde. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu canın temizlenmesi de aynı o şekilde, onun nihayeti yok.
Evet.
Cennetin ta alasından çıkmış, hala o şeraben tahure içince bambaşka bir o ruhta safiyet evet. meydana geliyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Yani tasavvuftaki bu kalbin tasfiyesi, nefsin tezkiyesine bu kadar ihtimam, önem verilmiş olması ve esas hedef menzekkaha, yani nefsi temizlemek, arındırmak. Bu böyle yani bir masal hikaye falan değil. Üzerinde ısrar durulması gereken bir şey. Mesele olduğunu evet. hocam anlamış oluyor.
Evet, temizlik.
Ben temizlendim, oldum bitti. Ben nefsimi tezkiye ettim, terbiye gördüm, seri sürük yaptım. Ondan sonra erdim, kemale erdim. Ben artık uçuyorum falan tarzında bir şey olması mümkün değil. Çünkü cennete gitmiş insanların hala bu kalbi safiyetlerinin bu içeceklerle beraber
temizliğine devam
ettiğini hocam görüyoruz. Evet. Bir bu. Bir de Cenab-ı Hakk'a kurbiyet.
Evet.
Yani bir kulun değil mi? Allah'a kurbiyet, Allah yüceleri yücesi, ona tam vasıl olmak mümkün değil hocam.
Evet.
Dolayısıyla ben işte Cenab-ı Hakk'a vasıl oldum, İşte yakın bir kulum falan tarzında böyle bir iddia tamamen yani bir kuruntudan ibaret.
Hocam Allah'ın yarattığı yıldıza vasıl olamıyoruz. Işık yıllarıyla ışık hızıyla gidiyor. Bilmem kaç milyar ışık
olamıyor hocam böyle.
Gidecek diye.
Yani böyle bir takva yolunda, kurbiyet yolunda, tezkiye yolunda yani alacağımız çok sınırsız mesafeler olduğunu bilmek hocam, o bir de yine evet. bir adımdır.
Evet hocam.
Yani oldum bittim dediğin zaman zaten efendim sen kendi yolunu kendin kesmiş oluyorsun yani.
Doğru.
Yani kendin yol kahtığı olmuş oluyoruz. Şimdi bununla ilgili de hocam Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle bir şey var. Rivayet var. Beni çok etkileyen bir rivayettir bu. Diyor Cenab-ı Hak diyor kıyamet günü diyor ilk defa beni diriltecek diyor. Hocam evet. hadisledik efendim şeyi öyle hatırlıyorum. Diriltecek diyor. İlk defa İbrahim Aleyhisselam'ı giydirecek diyor hocam bir şey var. Diriltecek diyor ve diyor Allah-u Teala bana diyor o diyor mahşer yerinde dünyada öğretmediği, bana vahyetmediği, öğretmediği bir Cenab-ı Hakk'a kurbiyet kesbedebileceğim bir dua öğretecek.
Hamd
öğretecek. Hamd öğretecek evet. hocam, hamd. Yani kulum Muhammed şu şekilde bana hamd etti.
Evet.
Tıpkı Adem Aleyhisselam'a tövbe öğrettiği gibi evet. ilahiri. Ve diyor ben bu diyor hamdı diyor, yapınca diyor yapınca o güne kadar diyor Rabbime kurbiyet yolunda alamadığım nice mesafeleri diyor o hamd vesilesiyle diyor Cenab-ı Hak lütfedecek.
Evet.
Sonra şuna şuna olacak diye söylüyor. Şimdi yani bütün peygamberlerin piri, bütün insanın kamili, en zirvesi bir Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyadaki o kadar manevi bir makam rütbelerine rağmen en yüce rütbeler onun rütbesi demek ki hala mahşer yerinde bile o kurbiyet devam ediyor. Belki cennet devam edecek. Burada yani bizim önümüzde yürümemiz gereken
evet.
seyrimizi sürükümüzde tezkiyemizde yürümemiz gereken çok böyle efendim önemli mesafeler olduğunun farkında olmamız lazım.
Evet.
Ve gücümüz yettiği kadar da o alana yönelmemiz lazım hocam. Evet. Biraz efendim şeyimiz bununla alakalı iyiydi.
Bir de hocam bu ayet-i kerimenin çeşmelere yazılması var ya. Yani.
Evet,
çok
evet.
güzel bir şey. Yani ecdadımız bakıyorsunuz bir çeşme yaptırmış. Bir sebil, bir şadır var. Oraya bu ayet-i kerime yazıyor. Vesakahum rabbuhum şaraben tahura. Ne güzel bir hatırlatıcı. İşte bu neyi hatırlatıyor? Bütün bu konuştuğumuz şeyleri insanlara hatırlatıyor. Cenneti hatırlatıyor. Allah'ın nimetini.
O da doğru. Yani bir defa o çeşmeyi ilgili hocam ayet-i kerime.
Evet.
Yani mana yerinde. Çünkü su da Cenab-ı Hakk'ın.
Evet.
İkram eden Cenab-ı Hak, yaratan Cenab-ı Hak.
Evet.
Ama bir taraftan da o suyla beraber esas
cenneti hatırlatıyor.
Cenneti yani. Hatırlatıyor.
Cenab-ı Hak bize bu dünyada da bu su içiriyor ama asıl su cennetteki suyu da kazanmak lazım. Oradaki temiz suya yönlendirmek lazım diye. Bu sureyi hatırlatıyor, Kur'an'ı hatırlatıyor. Allah'la bir bağlantı kuruyor.
Tevhid hocam hatırlatıyor.
Yani devamlı ne kadar güzel bir şey. Ecdat bu Kur'an-ı Kerim'le hayatı iç içe nasıl geçirmiş? Çeşmesine, camisine, işte mektebine, her yere bu ayet-i kerimeler, münasip, uygun ayet-i kerimeleri yazmış.
İşte hocamızın duası oluyor hocam. Osman Efendi Üstadımızın duası işte bir kahvaltı olduğu zaman, bir ikram olduğu zaman Cenab-ı Hak bunların hakikisini cennette nasip eylesin.
Evet.
Tarzında. Yani çünkü o nimetlerin her birisi dünyadaki nimetler hocam cennet nimetlerin bir diyelim ki aksi diyelim.
Evet.
Aksi yansıması. Mesela onların hakikisi ahirette. Yani diyelim ki etinin, sütünün, balının diye böyle. Dolayısıyla o ayet-i kerimede sekahum rabbum şerabun tahura dünyada da Cenab-ı Hak o suyu bize ikram ediyor ama aynı zamanda o su bize esas cennetteki efendim suyu hatırlatması lazım.
Evet. Çok güzel bir şey, ecdadımızın adeti bu hocam. Bugün yeni şeyde bunu pek takip edilmiyor artık ama bunları hayatın içine tekrar getirmek lazım
hocam,
aslında.
Bir şey, hocam bir şey ihya edersek evet. İhya olur. Evet. Etmezsek ihya olmaz.
Evet.
Sünnetin ihya edildiği yerde bidat yok olur. Sünnetin ihya edilmediği yerde hocam bidatlar hemen hurafeler sarmaya başlar.
Evet.
Hakkı ikam ettiğimiz yerde hak olur. Onu ikam etmezsek hocam oraya hemen batıl evet. Kendiliğinden hocam oraya
evet.
Üşüşür.
Bütün her şeyi evet. Adetini, konuşmasını, geleneğini, göreneğini, selamlaşmasını, her şeyini dinine bağlamış ecdadımız ki dinle sıkı bir bağlımız olsun diye. Şimdi bunlar sırayla kesmeye çalışıyorlar, koparmaya çalışıyorlar. Bunu tekrar öyle bağlamak lazım hocam. Her şeyimizi dinimize, konuşurken de, dua ederken de, ders yaparken de, ders dinlerken de, yolculuk yaparken de, her hususta
yasılûne mâ emrallâhu en yusel.
Evet.
Bağlamak lazım.
Cenab-ı Hakk'a bağlamak, dine bağlamak, hatırlatmak, devamlı hatırlatmak, her şeyle dinle iç içe yaşamak.
Tabii
lazım.
Hocam bu yani o ezanımızın Kur'an-ı Kerim ayetlerini işte efendim sanat eserlerine asarı antikasına, çeşmesine zaten bu çeşmeye alakalı değil bütün her şeyi yani evet. Köprüsüne ayrı, çeşmesine ayrı, yoluna evet. Ayrı bir askeri kışla yapıyor hocam.
Evet.
Bak diyelim İstanbul Üniversitesi o zaman Osmanlı döneminde askeri kışlaymış evet. Beyazıt'ta. Bakıyoruz kocaman bir kapı üzerinde işte inna fetahna
ayet kelimesi
yazıyor. İşte Nasru minallahi fethun garip diye
evet.
Ayet kelimeleri yazıyor. Evet. Bakıyoruz bir hastane hı-hı. Hemen kapısına ve izemirus ve yeşfin ve yatuhu şifaun lima fissudur. Bir hocam oraya şifa ayeti kerime yani her birisi doğru. Kocaman bir müessese kapısına bir ayeti kerime hem o müesseseyi hülasi ediyor hem de Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti bir sureyi bir konuyu
evet.
Cenab-ı Hakk'ın lütfunu hatırlatıyor.
Evet.
Yani böyle işte Kur'an'la ayetlerle Cenab-ı Hakk'ın tecellileri iç içe bir hayat.
Evet.
Hayat olmuş oluyor. Kıymetli hocam son olarak vaktimizin sonuna yaklaştık ama şu ayet-i kerimeyi de kısaca arz edelim kıymetli dinleyenlerimize. 22 İnne hâdâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûra.
Evet.
İşte bütün bunlar hı-hı. Sizin için bir mükafattır. Hı-hı. Yani yaptığınız kulluğa hı-hı. Karşılık olarak Allah'ın bir lütfudur.
Evet.
Ve kâne sa'yukum meşkûra. Sizin sa'yiniz, amelleriniz, gayretiniz karşılığını bulmuştur.
Meşkur oldu. Evet, bu meşgul. İfade ne kadar güzel hocam. Sa'yukum meşkura. Bunu da hemen almış ecdadımız. Biraz önce bahsettik hocam konuşmalarına. Hemen diyor ki birisi bir hizmet etse bir iş yapsa Allah sa'yınızı meşkur eylesin. Çok güzel bir ifade olarak bunu bu ayet-i kerimenin bu kısmını.
Sa'yınız meşkur duası hocam buradan gelmiş.
Buradan
işte.
Geliyor. Allah sa'yınızı meşkur eylesin diyorlar.
Sa'yukum meşkur hocam. Ayetin ta kendisi
evet.
Yani.
Yeni nesle söylüyoruz da bilmiyorlar. Haberleri yok. Unutmuşlar. Eski nesil.
Sa'yınız meşkur olsun. Ticaretiniz nentubur olsun.
Evet.
Ameliniz makbul olsun.
Evet. Eski nesil bunları daha çok duyardı. Bilirdi ama şimdikileri duymayınca hocam yabancı geliyor. Halbuki hala büyüklerimiz bakıyoruz, duyuyoruz yani. Allah sayenizi meşgul eylesin diye. Bu ne güzel bir şey. Konuşmasına da ayet-i kerimeyi dahil etmiş. İşte maşallah, inşallah zaten Cenab-ı Hak ısrarla, tekitli bir şekilde zaten söylüyor. Yani konuşurken inşallah deyin, maşallah deyin diye. Şimdi resmi dil diye bir şey çıkarmışlar hocam. İşte resmi yazışma dili. İnşallah, maşallah, haber dili resmi. Bunlar yok.
Olmayacak.
Olursa olmaz. İşte merhaba, iyi günler, işte iyi çalışmalar. Böyle bir resmi bir soğuk bir dil.
Tabii ne haber diyeceğim, naber diye. Ki haber kelimesi Arapça olduğu için.
Selam yok. Selamla ilgili mesela selam yayın, selam Allah'ın bir ismidir falan. Muhabbeti artırır. Selam yok. Haberler dinliyoruz mesela. İşte adamın diyor yoldan geçiyordu. Üzerine diyor levha düştü. Kıl payı kurtardı diyor. Neyse ki adama dokunmadı. Şans eseri kurtuldu. Geçiyor. Diyorum ya burada hiç Allah peygamber yok mu? Yani adam
Cenab-ı Hak lütfeti kurtardı diye.
Allah geçiyordu. Allah Teala korudu da adamın kafasına düşmedi. Kenara düştü. Çok şükür adam kurtuldu falan değil de adam şans eseri kurtuldu. Neyse ki kafasına düşmedi falan. Neyse ki şans eseri. Bunu kullanıyoruz. Bize bir faydası yok bunun yani. Bunun bir şeyi de yok. Maneviyat da yok. Faydası yok. Ama burada...
Dinsiz hocam. Dinsiz şey hayat bu işte. Yani Allah'ı...
Evet.
Allah'ın lütfu, ismini, lütfunu, keremini, her şeyini böyle arındırıyor.
Halbuki konuşurken elhamdülillah kurtuldu, Allah korudu desek burada kaç tane zikir sevabı alırız?
O şeyin Azeri hocam hava tahmin raporunun son şey gibi.
Havanın gibi mesela.
Ben yapmak yok hocam diyor. Evet. Niye Allah bilir diyor ya. Ben söylüyorum ama diyor.
Evet yine de Allah bilir
niye
diyor.
Niye de Allah bilir. İsterse yağdırsa yağdırmaz diyor. Onun elinde.
Evet.
Biraz hocam ona ders almak lazım.
Ders almak lazım hakikaten. Şimdi Allah Teala'nın diyor hani biraz önce bahsettiniz hocam. Peygamber Efendimiz'e hamd öğretilir cennette. Derece alırım diyor. Dünyada da Allah'ın diyor en sevdiği şey hamd cümlesidir. Onun için diyor sahabi çıkardı sokağa nasılsın diye sorardı diyor böyle. Ki karşıdaki bir elhamdülillah desin. Bir sevap alalım beraber diye. Sevaba vesile olalım diye. Konuşmalarımızda sık sık ne kadar elhamdülillah diyebiliyorsak, ne kadar maşallah diyebiliyorsak, maşallah diyorsunuz zikir, elhamdülillah diyorsunuz zikir. Bunların hepsinin çok büyük sevabı var. Allah sayenizde meşgul etsin diyorsun. Kur'an'dan kaç tane kelime kullanıyorsun? Bunun sevabı var.
Bir de hocam meşgul kelimesinin Cenab-ı Hakk'ın şekur ismiyle bir alakası var mıdır hocam?
Tabii yani tam Cenab-ı Hak şekur yani karşılıkları veren.
Verendir.
Fazlalıkla verendir. Onun için sizin karşınıza çokça
meşgul olmuş olur.
Vermiştir. Evet. Bunu söylese de insan hocam ayetten bir sürü harf söyledi. Şimdi bunun da sevabı olur yani güzel niyetle söylerse. Dolayısıyla bunları biz dilimizden çıkarmak yerine bunları tekrar dilimize iyice yerleştirip bunlarla sevap kazanalım. Dünyayı boşa harcamayalım.
Hocam işte ayet-i kerime diyor ki وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak evet. geldi, batıl zahil. Nasıl gelecek hak?
Evet.
Hak hocam böyle tepeden inecek yer yok. Evet. Cenab-ı Hak vahiy indirmiş de lütuf olarak hakkı biz getireceğiz.
İnsanlar gayret edecek.
Biz dilimize bu şey ayet-i kerimeleri, bu güzel ifadeleri, Kur'an'ın ifadeleri dilimize yerleştirdikçe
evet.
kendimiz bir defa dilimize hakkı getirmiş oluruz, batılı silmiş oluruz.
Evet.
Birisinin kulağına ulaştırdığımız zaman onun kulağına hakkı ulaştırmış oluruz, batılı silmiş oluruz.
Hı-hı.
Bütün güzellikler ancak bu şekilde onu diriltmek suretiyle, o evet. hakkı gerçekleşmek suretiyle ortaya çıkacaktır. Ve batıl bu şekilde yok olacaktır. Kendine bıraktığımız takdirde ne hak gelir hocam ne batıl zahir olur.
Evet.
Her tarafta batıl
yerleşir.
Allah muhafaza eylesin.
Evet.
Kıymetli hocam programın sonuna gelmiş olduk.
Evet hocam.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ve kıymetli dinleyenlerimizi de tekrar hürmet ve muhabbetlerimizi Allah'a emanet ediyoruz.